Ayrım 10.
Geniş toprakları sayesinde sınırlama endişesi olmaksızın nüfusça çoğaldıkları bir zamanda yerlerinin sınırlı olması sebebiyle çoğalmalarını kısmak zorunda kalıyorlar. Bunu bir başka biçimde ifade etmek gerekirse bir zaman sonra durum öyle bir hal alacak ki dünya kültürü daha az yüksek veya alçak fakat enerjisi çok olan bir insanlığın eline geçecektir. Bu sebeple gelecekte iki olguyla karşı karşıya gelinmesi kaçınılmazdır. Bunlardan biri dünyanın bizim modern demokrasinin değerleriyle idare edilmesidir. O zaman terazi sayı itibariyle en küçük olan ırkların lehine ağır basacak. İkincisi dünyanın tabiat yasaları çerçevesinde idare olunmasıdır. O zaman da doğumları kontrol altına almış olanlar değil, sert iradeye sahip milletler galip geleceklerdir. İnsanlığın hayatının bir gün dehşetli mücadelelere sahne olacağından kimse şüphe etmemelidir. İşin sonunda sadece varlığını devam ettirme içgüdüsü baskın çıkacaktır. Budalalık ile korkaklık ve kendini beğenmiş küstahlığın ortaya çıkardığı o sözde insancılık, Mart ayı güneşine maruz kalan kar gibi eriyecektir. İnsanlığın kaderi sürekli mücadele içinde olmaktır. Bunun tersi olan barış onun mezarı olacaktır. Biz Almanlar için iç kolonizasyon kelimeleri uğursuzluktur. Bizde hayatımızı tatlı bir uyuşukluk içinde devam ettirme yolunu bulduğumuz fikrini kuvvetlendirir. Bu tez eğer bir kere kafamıza yer ederse dünyada bize ait olan yer kazanmak için bütün çabalar bitmiş demektir. Ortalama bir Alman hayat ve geleceğini bu ortalama kararla devam ettirebileceğine inanırsa her çeşit pratik savunma mekanizması doğal olarak ortadan kalkar. Bu sebeple Almanların hayati zorunlulukları hükmünü yitireceğinden gerçekten faydalı bütün dış politik faaliyetlerle birlikte Alman milletinin geleceği mezara gömülmüş olur. Bu sebeple özellikle o uğursuz zihniyeti bizim milletimizin kafasına yerleştirmeye çalışanın Yahudi olması bir tesadüf sonucu değildir. Yahudi bu işi çok iyi bilmektedir. İnsanları çok iyi tanıdığı için onların hayat mücadelesini boşa çıkartacak şekilde tabiata bir yumruk indirmek veya çalışmaya herhangi bir yolla kendilerini dünyanın hakimi yapmak çaresi bulunmuş olduğunu onlara inandıracak bütün hayalperestlerin birer kurban olduklarını bilmektedir. Bu konu üstünde ne kadar ısrarla durulsa yeterli değildir. Çünkü bir Alman iç kolonizasyonu sadece sosyal hareket doğal akışından uzaklaştırmaya ve her şeyden önce toprağı spekülasyonlardan kurtarmaya yaramalıdır. Bu hiçbir zaman yeni topraklar elde edilmeden milletin geleceğini garanti altına almaya yeterli gelmeyecektir. Bunun tersine hareket edilecek olursa çok geçmeden toprağımız tükenecek, kuvvetimizi kaybetmek zorunda kalacağız. Sonuç olarak şu noktaya kesinlikle kabul etmeliyiz ki belli bir küçük nokta üzerinde iç kolonizasyondan çıkan sınırlama tıpkı çocuk doğumunun kontrol altına alınması gibi bir millet için en olumsuz şartlarda bir askeri ve siyasi durum yaratır. Bir ülkenin yüz ölçümü bakımından önemi tek başına dış güvenliğin en temel şartıdır. Bir milletin sahip olduğu topraklar ne kadar genişse kendisinin doğal himayesi de o kadar büyüktür. Belli bir yeri işgal eden milletlere karşı sürekli daha hızlı ve daha kolay, daha etkili ve daha kesin askeri başarılar elde edilir. Toprakları geniş olan devletlere karşı askeri başarılar daha azdır. Bunun yanında devletin genişliği esaslı biçimde yapılmayan saldırılara karşı mutlaka bir korunma meydana getirir. Çünkü başarı ancak uzun ve zorlu mücadelelerden sonra elde edilir ve ani bir baskın tehlikesi eğer bunu göze almak için tamamıyla özel sebepler yoksa oldukça büyük görünür. Bir devletin arazi olarak önemi işte bu şekilde tek başına bir milletin hürriyet ve bağımsızlığının devam için bir gerekliliktir. Diğer yandan arazinin küçüklüğü ise daima istilaya açık davetiye anlamı taşır. O sebeple Rich'in milli kadrosu içinde nüfusun artan sayısı bulunacaktı. Bu olacak şey değildir. Rich'in genişletilemeyen toprağı ile nüfus meselesi arasında denge kurmanın bu iki yolu bertaraf edilmeliydi. Takip edilen bu yolun sebepleri yukarıda işaret ettiğimiz sebeplerden büsbütün başka şeylerdi. Doğum kontrolü meselesinde daha baştan ahlaki değerler sebebiyle vazgeçildi. İç kolonizasyon meselesine gelince bunun şiddetle reddedilmesi büyük topraklara karşı bir saldırı niyeti taşıyacağından ve özel mülkiyete karşı bir saldırının öncü rolü oynayacağından ileri geliyordu. Bu pislik görüşünün yayılma ve tavsiye şekline karşı böylesi bir tezi savunmak mümkündü. Genel olarak büyük kitleler hesabına bu direniş pek de uygun bir şey değildi ve her durumda konunun özüne inilemiyordu. Bu nedenle gittikçe artan nüfusa ekmek ve iş sağlamak için ancak iki yol görünmekteydi. 3. Yeni topraklar kazanılarak her yıl meydana gelen milyonlarca nüfus artışı buralara yerleştirilebilir ve bu sebeple milletin kendi geçimini kendisinin sağlanması yoluna devam edilebilirdi. 4. Sanayi ve ticaretimize yabancı müşterileri çekmek için çalışıp elde edilen karlardan gelir sağlanabilirdi. Bu konuda anlaşılacağı üzere ya toprak işgali politikası veya sömürgecilik ve ticaret politikası tercih edilecekti. Bu iki seçenek çeşitli yönleriyle araştırılıp incelendi. Araştırma ve tavsiyeler tartışılarak en sonunda ikinci yol kesin şekilde kabul edildi. Gerçi ikisinin içinde en akıllı ve doğru olan olanında birincisiydi. Nüfusumuzun fazlasıyla kolonize edilecek yerlerin kazanılması, özellikle şimdiki durumda değil de gelecek için son derece önemliydi. Bu şekilde yola çıkılarak önce gerekli olan sağlam bir köylü sınıfının oluşturulması gerekliydi. Şu andaki problemlerimizin çoğu köylü nüfusu ile şehirli nüfusu arasındaki dengesizlikti. Küçük ve orta ölçekli köylülerden meydana gelen sağlam bir kitle, her zaman için sosyal rahatsızlıklara karşı bir korunma çaresi olmuştur. Bugün de aynı sosyal rahatsızlıklarla karşı karşıya bulunmaktayız. Bir millete kapalı bir ekonomik hayat içinde günlük geçimini kazanmanın tek yolu budur. Böyle olursa sanayi ve ticaret tehlikeli durumlardan geri çekilmek zorunda kalarak milletin gelirinin temeli olmaktan çıkıp yardımcı gücü haline gelir. Kendilerinin üstlendikleri rolleri, ihtiyaçlarımızla bütün alanlarda üretimimiz arasında doğru bir denge kurduğumuz takdirde halkı yabancı ülkelere bağımlı olmaktan kurtarırız. Bu şekilde öncelikle kriz anlarında devletin hürriyetini ve milletin geleceğini sağlama almasına yardımcı olur. Fakat böyle bir toprak politikasının uygulanması için bir örnek göstermek gerekirse bu örnek Kamerun gibi bir yer olmayacaktır. Bunu ancak Avrupa ile sınırlı bir yerde uygulamak mümkündür. Şu hususu soğukkanlıkla kabul etmek gerekir ki bir milletin değerine nazaran 50 kat fazla toprağa sahip olması Tanrı'nın iradesine uygun düşmez. Böyle bir durum karşısında siyasi sınırlar sebebiyle ebedi hukukun sınırlarından uzakta kalmaya yeterli toprak varsa yaşamak için gerekli olan bu toprağı bize vermek zorundadırlar. Elbette hiç kimse bunu gönül rızasıyla yapmayacaktır. Fakat o zaman herkesin kendi hayatı için mücadele etmesi bir hak olarak ortaya çıkar. İyilikle verilmeyen şeyi elde etmek yumruğa düşer. Eğer atalarımızın kararlarını bugünkü anlamsız barışseverlik modasına uydursalardı, şimdiki milli topraklarımızın üçte birine bile sahip olamazdık ve Almanlar da Avrupa'nın geleceğini düşünmek derdinden kurtulmuş olurlardı. Bu sebepler için iki doğu sınırını biz atalarımızın azim ve cesaretine borçluyuz. Bundan başka devlet ve milletimizin toprak bütünlüğünü meydana getiren o görünmez manevi kuvvet de onların sayesindedir. Bugüne kadar varlığımızı devam ettirebilmemizi sağlayan tek sebep bu toprak büyüklüğüdür. Bu çözüm yolunun doğruluğunu ispat eden bir başka sebep daha vardır ki o da şudur. Avrupa devletlerinin çoğu bugün tepeler üzerine oturtulmuş ehramlara benzemektedirler. Kendilerinin Avrupa'daki yüz ölçümlerini sömürgelerin o aşırı genişliğine, dış ticaretlerinin önemine oranla gülünç denilebilecek kadar düşük olmalarıdır. Yani zirve Avrupa'da taban dünyanın çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. Bundan sadece istisna olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Onların tabanları kendi kıtalarında olup dünyanın diğer yerlerine ancak zirveyle temas ederler. Bu devletin olağanüstü iç gücünü ve Avrupa'daki sömürgeci devletlerden çoğunun zaafını ortaya koyan da budur. Öte taraftan İngiltere bu değerlendirmenin dışında kalan bir örnek değildir. Çünkü Britanya İmparatorluğu söz konusu edilen Anglo-Sakson dünyanın varlığı kolaylıkla unutulmaktadır. İngiltere'nin durumu sadece Birleşik Devletler'le kültür ve dil yönünden dolayı herhangi bir Avrupa devletinin durumuyla karşılaştırılamaz. Almanya için sağlam bir toprak politikasını sağlam sonuca ulaştırmanın tek yolu Avrupa'nın içinde yeni yerler elde etmekti. Sömürgeler Avrupalılarla yoğun biçimde iskan edilmeye yetenekli görülmedikçe bu amaca hizmet edemezler. Fakat 19. yüzyılda barış yoluyla Avrupa'dan böyle bir sömürge hizmetini görecek topraklar elde edilemezdi. Hatta şiddetli bir savaşa girişmeden böyle bir sömürge politikası takip etmeye de imkan yoktu. Oysa bu savaşı Avrupa dışında toprak kazanmaktan çok Avrupa kıtasında ülkeler elde etmek için göze almak daha uygun olurdu. Eğer böyle bir karar verilirse artık her şeyi bir yana bırakarak sadece bu konuya sarılmak gerekir. Her birimizin bütün irademize ve bütün enerjimize ihtiyacı olan böyle bir görev yarım tedbirlerle ve şüphelerle uygulanamaz. Artık Rich'in bütün politikasını bu hedefe doğru yöneltmesi gerekmektedir. Bu görevi ve onu uygulayacak olanları desteklemekten başka değerlendirmelerin sonucu olan bir jest göstermek bile anlamsızdır, yapılmamalıdır. Şunu kabul etmek gerekir ki bu hedefe ulaşmaya sadece savaş sağlayabilir. Silahlanma yarışını soğukkanlı bir şekilde göz önünde tutmak gerekir. Bütün ittifakların içeriği bu yönüyle incelenmeli ve onların gerçek yönleri desteklenmelidir. Avrupa'dan toprak mı istenmekte? Bu ancak Rusya'nın zararına olabilir. Durum böyle olunca yani Rich Alman kılıcının Alman sapanına toprak sağlamak ve bu şekilde millet günlük ekmeğini vermek için eski Töton Şövalyeleri Tarikatı'nın yolunu yeniden takip etmesi gerekir. Böyle bir politika için Avrupa'da imkan çerçevesinde ittifak yapabilecek tek ülke İngiltere'dir. Böyle bir ittifak ancak İngiltere ile yapılabilir ki arka cephe garanti altına alınınca Cermenler yeni Haçlı Seferi'ne çıkabilirler. Bunda bizim hakkımız atalarımızın hakkından daha az değildir. Barışseverlerimizden hiçbiri doğunun ekmeğini yemekten çekinmiyorlar ama şu da bilinen bir gerçektir ki sapana yolu açan kılıçtır. İngiltere'nin dostluğunu kazanmak için hiçbir fedakarlık çok fazla abartılmamalıdır. Sömürgelerden, denizlerde gövde gösterisi yapmaktan ve İngiliz sanayisine rakip olmaktan kaçınmak bu dostluk için yeterlidir. Bu sonuca sadece açık ve kesin bir durum bize ulaştırabilirdi ki o da ya ticaretinden ya da sömürgelerden vazgeçmek. Yani bir Alman savaş donanmasından vazgeçmek. Sonuç hiç şüphesiz geçici bir duraklama söz konusu olabilir fakat bir güç ve kudret için gelecek söz konusudur. Nitekim öyle bir zaman geldi ki İngiltere bu yönde tartışma açılmasına zemin hazırladı. Çünkü nüfus artışı sebebiyle Almanya için herhangi kaynak aramak ve İngiltere'nin katkısıyla bu kaynağı Avrupa veya İngiltere'nin yardımıyla çözülemediği takdirde Almanya'nın deniz aşırılarda çareye başvurmak zorunda kalacağını pekala biliyorlardı. Aslında ilk yüzyılın başlarında Londra'nın Almanya'ya yaklaşmaya çalıştığı zamanlarda bu eğilimi olgunlaştırmıştı. yoğunlaştırmak gerekiyordu. Son yıllarda gerçekten ani gelişmelerini takip edebildiğimiz psikolojik durum o zamanlarda daha yeni yeni ortaya çıkıyordu. İngiltere adına kestaneleri ateşten almak fikri bizde hiç de hoş olmayan tepkiler yaratıyordu. Sanki bir ittifak her iki taraf için de iyi ve kazançlı bir işten başka bir temel üzerine kurulurmuş gibi. Oysa İngiltere ile çok kolay bir ittifak kurulabilirdi. Çünkü İngiliz diplomasisi her yardımın bir bedeli olduğunu çok iyi bilecek kadar kurnazdı. Ayrıca şu da hesaba katılabilirdi ki usta bir Alman dış politikası 1904'te Japonya'nın rolünü benimseyebilirdi. Böylesi bir rolden Almanya için sağlanacak sonuçların büyüklüğünün tarifi imkansız gibidir. Eğer böyle bir misyon üstlenebilseydi 1. Dünya Savaşı çıkmayacak, 1904'te dökülen kan 1914-18'de 10 katı fazla kan akıtılmasının önüne geçecekti. Ve bugün Almanya dünyada nasıl bir konumda yer alacaktı? Herhalde Avusturya ile ittifak çok anlamsız bir şey olmalıydı. Bu mumya devlet Almanya'ya savaş açmak için değil, kaba bir barış için bağlanıyordu. Sonra bunu gayet kurnaz bir biçimde monarşi içinde Cermenliğin yavaş yavaş fakat mutlaka imhası için kullanacaklardı. Bu da ittifak kadar imkansız ve anlamsız bir şeydi. Çünkü kendi sınırları içinde Cermenliği yok etme hareketinin kökünü kazıyacak kadar kuvvete, azim ve karar ruhuna sahip olmayan bir devlet tarafından Almanların milli menfaatlerinin savunulmasını beklemek anlamsızdı. Almanya ise o dayanılması mümkün olmayan Habsburg devletinin Alman ırkına mensup 10 milyon insanın geleceğini istediği gibi sahip çıkma imkanı alınacak kadar milli şuurdan yoksunsa Avusturya'nın geniş ve cüretle kurulmuş planlarına yardım etmesini gerçekten beklemeye gerek kalmazdı. Avusturya meselesinde eski Rüçin takındığı tavra bakılarak bütün millet için kesin mücadelede nasıl tavır alacağı takip olunabilirdi. Herhalde Cermenizmin gittikçe yoğunlaşan baskıya uğramasına izin verilmemeliydi. Çünkü Avusturya'nın müttefikler değeri ancak Alman unsurunun varlığıyla gerçekten sağlam alınabilirdi. Fakat bu yoldan da ayrıldılar. Mücadele etmek kadar çekindikleri bir başka şey daha yoktu ve buna da en olumsuz bir zamanda mecbur olacaklardı. Kaderlerinden kaçmak istiyorlardı fakat boşa çıktı. Dünya barışını korumak hayali görmekteydiler. Oysa uyandıklarında dünya savaşıyla karşı karşıya geldiler. Bu barış rüyası Alman geleceğini şekil vermek için var olan üçüncü yola önem verilmesinin en esaslı sebebini ortaya koymuştur. Fethedebilecek topraklarının ancak doğuda olduğu biliniyordu. Bunun gereği olan kavga da biliniyordu. Böyle olmakla beraber ne pahasına olursa olsun barış isteniyordu. Çünkü daha o zamandan beri Almanya'nın dış politikasının ilkesi bütün yollar denilerek Alman milletinin devamını garanti altına almak değildi. Daha çok her çareye başvurarak dünya barışını sağlamakta sonuç bilinmektedir. Bu konuyu aşağıda yeniden döneceğim. Şu haliyle geride dördüncü bir ihtimal kalıyordu. Sanayi ve küresel ticaretle gösterişli ve güçlü bir donanma ile sömürgeler. Böyle bir gelişmeye daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşılması gerekirdi. Çünkü bir toprağı kolonize etmek uzun bir zaman alır. Hatta asırlarca sürebilirdi. Burada ani bir ateş söz konusu değildir. Hem yavaş yavaş ilerlemek hem de köklü ve sürekli çaba söz konusudur. Bu durum sanayi gelişmesine benzemez. Bu ancak birkaç yıl içinde kabarabilir. İnatçı bir çabayla çiftlikler kurulup içine çiftçiler yerleştirmeye göre bir donanma meydana getirmek daha çabuk olur. Fakat donanmanın yok olması da o denli çabuk meydana gelir. Almanya bu yolu seçtiği zaman hiç olmazsa bu politikanın da bir gün savaşa sürükleneceğini düşünmesi gerekirdi. Gevezelerin gösterişli ve azametli bir tavırla söyledikleri gibi milletlerin barışseverce fethi adını vererek silaha sarılmaya gerek kalmadan muz aramaya kalkmak için iyi niyetin ve barışseverliğin yeterli geleceğine ancak çocuklar inanabilirdi. Eğer biz bir defa bu yolu benimsersek günün birinde İngiltere'nin düşmanımız olması kaçınılmazdı. İngiltere bizim barışsever faaliyetimize şiddetli bir bencilliğin sertliğiyle muhalefete kalktığında bu sebeple tepki göstermek veya isyan etmek budalalıktan başka bir şey olamazdı. Ne var ki biz bu kadar saf durumda bulunuyorduk. Gerçi biz İngiltere'nin yerinde olsaydık böyle bir şeye kalkışmazdık. Avrupa'da Rusya'ya karşı ancak İngiltere ile birleşerek toprak fethetme politikasını yürütebileceğimiz gibi sömürgecilik ve küresel ticaret politikası da ancak Rusya ile birleşerek İngiltere aleyhinde olmak üzere gerçekleşebilirdi. Fakat bu durumda bu politikayı bütün sonuçlarıyla kabul etmek ve özellikle bir an önce Avusturya'yı bırakmak gerekirdi. Hangi yönden değerlendirilirse değerlendirilsin Avusturya ile ittifak 1900 tarihlerine doğru gerçek bir delilik haline gelmiş bulunuyordu. Öte yandan İngiltere'ye karşı Rusya ile ittifak yapılabileceği akıllardan geçirilmemiştir. Çünkü her iki durumda da savaş çıkması kaçınılmazdı. İşte bu savaşa engel olmak içindir ki o ticaret ve sanayi politikası uygulanmaktaydı. Dünyanın ekonomik barışseverce ele geçirilmesi her türlü güç politikasının kesin olarak boynunu kopartıp işini bitireceği için bir uygulama tarzı ortaya koyduğuna inanıyorlardı. Bundan ihtimal ki her zaman için emin değillerdi. Özellikle zaman zaman İngiltere'den hiç umulmayan tenkitler geldiğinde. Bu sebeple bir donanma yapımına karar verdiler. Fakat İngiltere'ye saldırmak veya İngiltere'yi mahvetmek niyetleri asla yoktu. Tam tersine bütün dünya barışının savunulması ve dünyanın barışçı yollardan ele geçirilmesi hedefleniyordu. Bunun için sadece sayı ve gemilerin tonajları itibariyle değil, silah itibariyle de her yönden güçlü olan donanma inşa edildi. Dünyanın ekonomik ve barışsever fethi hakkındaki gevezelikleri bir devletin politikasının idare etme ilkesi derecesine çıkartılmış olması tam anlamıyla bir anlamsızlıktı. İngiltere'yi böyle bir fütuhatın olabilirliğini ispat eden bir örnek olarak göstermeleri ise bu anlamsızlığın dik alasıydı. Bizim görüşümüzün ve tarihi bir profesör gibi değerlendirmemizin bu alanda berbat ettiği şeyler kolay tahmin edilir cinsten değildir. Oysa İngiltere'nin tam karşı cephede olduğunu anlamaları gerekirdi. Çünkü hiçbir millet tarih boyunca ekonomiye dayanan fetihlerini İngilizler gibi sert bir biçimde yapmamıştır. Yaptıklarını da onlar gibi acımasızca savunmamışlardır. İngiliz sanatının belirleyici özelliği siyasi gücünden ekonomik fetihler çıkartmasını ve bunun tersine olarak her ekonomik başarısını siyasi güç haline getirmesi değil midir? Bundan başka İngiltere'nin kendi ekonomik çıkartları için kanını dökmeyecek kadar korkak ve cesaretsiz olduğuna inanmak nedenli büyük bir hatadır. İngiltere'nin milli bir orduya sahip olmaması bunun aksini ispatlamaz. Bu konuda önemli olan ordunun geçici olmayan askeri yapısı değil, elde bulunan orduyu cepheye sürmekteki kararsızlığıdır. İngiltere ihtiyacı olan silahlara sürekli sahip olmuştur. Savaşmak ve kazanmak için gerekli olan silahları daima elinde tutmuştur. Parayla tutulmuş askerler yeterli olduğu sürece savaşa paralı askeri göndermiştir. Fakat sürekli başarıyı sadece böyle bir fedakarlıkla sağlamayla mümkün olabileceğini anladığında kendi milletinden değerli kanını feda etmekten çekinmez. Fakat Almanya'da okul, basın ve mizah gazeteleriyle İngiliz ve daha çok İngiliz İmparatorluğu hakkında öyle bir fikir oluşturmuştur ki bizi en kötü hayal kırıklığına uğratması için adeta zorlamıştır. Bu fikir yavaş yavaş her tarafa yayılarak sonuçta bir küçümseme havası yarattı. Ne var ki bunun cezasını çok acı biçimde çektik. Bu kanaat o kadar derindi ki İngilizler inanılmayacak kadar korkak, hilekar ve tüccar kimselerdi. Bizim seçkin eğitim ve öğretim hocalarımız İngiltere kadar geniş ve alabildiğine büyük bir imparatorluğun sadece hile ve kurnazlıkla kurulamayacağı akıllarından geçmiyordu. Bu yanlış kanaate karşı ikazda bulunan belli sayıda insanların sözüne kimse kulak asmıyordu. Thomas'lar, Flander'lerle bizimle karşı karşıya geldiklerinde arkadaşlarımın yüzlerindeki hayret ifadesini açık biçimde şimdi bile hatırlıyorum. İlk mücadele günü itibaren herkes bu İskoçyalıların mizah gazetelerine ve resmi açıklamalarda bize hayal edilmesi uygun görülmüş şekildeki İngilizlere hiç benzemediklerini anlamaya başladılar. Bu münasebetle bazı propaganda taktiklerimin faydası hakkında ilk tespit ve gözlemlerimi yapmaya başladım. Bu yanlış kanaat şüphesiz onu yayanlara bazı çıkarlar sağlıyordu. Dünyanın ekonomik fethinin mümkün olduğunu ispat için yanlış olmasına rağmen bu misalden yararlanabileceğini gösteriyordu. İngilizlere başarı kazandırmış bir şey bize de kazandırmaması için hiçbir sebep yoktu. Hatta bizim hissedilecek derecede yüksek hedeflerimiz İngilizlere özgü ilahkarlıktan uzak olduğu için ayrı bir özellik bile sayılabilir. Bu şekilde küçük milletlerin sempatisiyle büyüklerin güvenini daha kolay kazanabileceğimiz ümit ediliyordu. Bizim geleceğimizin başkaları için derin bir nefret doğuracağını asla anlamak istemiyorduk. Çünkü biz buna ciddi olarak inandığımız halde diğer milletler bizim bu yolu izlememizi kurnazlığın çok ince bir ifadesi olarak görüyordu. En sonunda ihtilal sınırsız bir budalalığa varacak derecede samimi olan psikolojimizin bütün derinliğini onların hayretleri içinde ortaya çıkartıncaya kadar bu anlayış devam etti. Üçlü ittifakın anlamsızlığını da ancak dünyanın ekonomik ve barışçı politikanın geçersizliği bize bir defa daha göstermiş oldu. Bu durumda hangi devletle ittifaka gidilebilirdi? Avusturya veya Avrupa'nın diğer devletleriyle bir işgal savaşına girilemezdi. Bu ittifakın doğuştan gelen yanlışı zaten buradaydı. Üstelik Bismarck tarafından onaylanmış ittifakın sağlam temellerinin artık olmadığı bir devirdi. Çünkü Bismarck o zamanlar Avusturya'yı hala bir Alman devleti olarak görüyordu. Fakat çoğunluk usulünün geçici kabulü parlamenter ilkelere göre idare edilen bu ülkede Almanlıkla hiçbir ilgisi olmayan karmaşık bir durum yaratmış bulunuyordu. Irka dayalı politika yönünden de Avusturya ile ittifak yapmak kötü bir şeydi çünkü Rich'in yanı sıra Slav devletinin kurulmasını hoşgörü gösteriyordu. Bu devletin sonunda Rusya aleyhine değil de Almanya aleyhine dönmesi kaçınılmazdı. Tuna monarşisinde bütün birinci derecede idari makamlardan uzaklaştırılan Pan-Germanistlerin gücü azaldıkça ittifak çürüyecek ve zayıflayacaktı. Almanya'nın Avusturya ile ittifakı daha 1900'lerde Avusturya'nın İtalya ile ittifakının girmiş olduğu kanala girmiş bulunuyordu. Burada da sadece şu seçenekler yer alıyordu. Ya Habsburglar monarşisinin müttefiki bulunuyordu veya Avusturya'da Cermenliğin uğradığı zulüm ve baskıya karşı protesto edilmek gerekiyordu. Fakat böyle bir yol izlendiğinde çoğu zaman bundan açık bir mücadele sonucunu kabul etmek demekti. Diğer taraftan üçlü ittifakın değeri psikolojik yönden daha uygundu. Çünkü bu ittifakın sağlamlığı o ittifak mevcut durumu devam ettirmeye yöneldiği oranda azalmaya eğilimliydi. Oysa tam tersine bir ittifak anlaşan tarafların bu sayede geçici ve elde edilmesi mümkün olan genişlemeyi düşündükleri takdirde daha da güçlü duruma girerdi. O zamanlar büyük bir kurmay askeri olan Albay Lütendorf, 1912 tarihli bir muhtırada bütün bu zayıflıklara işaret etmişti. Pek tabii ki devlet adamları buna hiç aldırış etmediler. Genellikle akıl ve mantık yalnızca sıradan sayılan insanlarda etkisini gösterir ve diplomatlar söz konusu olduğunda ilke olarak tamamen ortadan kalkar. Almanya için 1914 savaşının Avusturya yoluyla patlak vermiş olması ve Habsburgların işin içinden sıyrılmamaları mutlu bir sonuç meydana getirmiştir. Eğer savaş başka biçimde çıkmış olsaydı Almanya tek başına kalırdı. Habsburglar devleti hiçbir zaman Almanya yüzünden çıkmış bir savaşa katılmamış, hatta hiçbir zaman da katılması istenmemişti. İtalyan meselesinden sonraları o denli ayıplanan şeyler sonuçta Avusturya ile meydana gelecekti. Hiç olmazsa devleti savaşın başında bir ihtilalden uzak tutmak için tarafsız kalacaktı. Avusturya silahlarının 1914'te monarşinin Almanya'ya yardım etmesini sağlamaktansa monarşiyi parçamaları işten bile değildi. Fakat o zamanlar Tuna monarşisi ile ittifaktan doğacak bütün tehlikeleri ve bütün zorlukların artması ihtimalini anlayabilmiş olanlar pek az kişiye bağlı kalıyordu. Her şeyden önce Avusturya pek çok düşmana sahipti ki eski devletin mirasına sahip çıkmak için Tuna monarşisinin her tarafta beklenen parçalanmasına bir engel teşkil edeceği sanılan Almanya'ya karşı sonuçta düşmanlık beslemeleri mümkün değildi. Sonuç olarak varılan nokta şuydu: Viyana'ya ancak Berlin'den geçilerek ulaşılabilirdi. İkinci noktadan bakıldığında Almanya bu sebeple en iyi ve en çok ümit verici görülen ittifak imkanlarını kaybetti. Oysa tam tersine bu ittifaklar yerine Rusya ile, hatta İtalya ile gittikçe artan bir gerginlik söz konusuydu. Çünkü Roma'da genel ruh hali Almanya'ya uygun gibi görünüyorsa da Avusturya aleyhindeki düşmanlık en son İtalyanın yüreğinde parlamaktaydı. Bir defa ticarette ve sanayiye yönelik politika izlemeye başladıktan sonra Rusya aleyhinde bir savaş için en küçük bir sebep bulunması imkansızdı. Bundan sadece iki milletin düşmanları faydalanabilirdi. Bu sebeple de gerçekten baştan itibaren Yahudiler ve Marksistler bütün güçleriyle iki devlet arasında savaş çıkartmaya çalıştılar. Ve sonunda üçüncü olarak bu ittifak zorunlu olarak Almanya için sürekli bir tehlikeyi barındırıyordu. Çünkü Bismarck'ın Reich'ine gerçekten düşman bir devlet için başka devletlere Almanya'nın müttefiki Avusturya zararına zengin olmayı vaat ederek onları Almanya aleyhine kışkırtmak her zaman kolaydı. Viyana monarşisine karşı bütün Doğu Avrupa'yı, özellikle Rusya ile İtalya'yı harekete geçirmek mümkündü. Eğer Almanya'nın bu müttefiki Avusturya bu kadar cazip bir miras teşkil etmemiş olsaydı, Kral Eduard'ın gücü ve idaresi altında şekillenen Dünya İttifakı meydana gelmezdi. Sadece bu sebepten aynı saldırı cephesine bir takım istekli görünen ve birbirlerine uymayan hedefler güden bir takım devletleri sürüklemek mümkün olmuştur. Almanya'ya karşı genel bir saldırı durumunda bu devletlerin her biri Avusturya'nın zararına kazanç sağlamayı ümit edebilirlerdi. Tam da bu sırada Osmanlı Türkiye'sinin bu felaket ittifakına katılması bu tehlikeyi daha fazla yükseltiyordu. Milletler Arası Yahudi maliye çevreleri henüz bu devlet üzerindeki varlığın mali ve ekonomik genel kontrolü altında bulunmayan Almanya'yı yıkmak için hazırladığı planı uygulamak için böyle bir aldatmaya ihtiyaç duymaktaydı. Ancak böylelikle onu sonunda boynuzlu, göğüs göğüse çarpışmaya hazırlanan milyonlarca askerleri sağlam ve cesur bir duruma sokulmuştur. Habsburglar devletiyle daha Avusturya'dayken beni memnuniyetsizliğe sevk eden bu ittifak beni uzun süren ızdırap içinde bırakmış ve zaten bu konuda vardığım fikir ve kanaatlerimin doğruluğunu bu defa daha ispatlamıştır. Devam etmiş olduğum sınırlı çevrelerde yıkılmaya mahkum devletle bu dengesiz anlaşmanın eğer zamanında bu işten vazgeçilmezse Almanya'yı da felaketli bir çöküşe götüreceğini söylemekten çekinmiyordum. Sonuçta dünya savaşının fırtınası her çeşit mantıklı düşünceleri ortadan kaldırır gibi göründüğü ve coşkunun en gerçekçi merkezlerini bile işgal ettiği zaman bu inancım bir an bile değişmiş değildi. Hatta cephede bulunduğumuz zamanlar bile bu konuları tartışma fırsatı bulduğumda Alman milletinin çıkarları için ittifakı bozmak gerektiğini ve bunun için ne kadar acele edilirse o kadar iyi olacağını iddia etmekteydim. Habsburglar monarşisini terk etmek, eğer Almanya bu şekilde düşmanlarının sayısını azaltabilecekse bu bir fedakarlık anlamına gelmeyecekti. Çünkü milyonlarca insanın miğfer giymesi çökmüş bir hanedanı yerinde tutmak için değil, Alman milletinin kurtuluşu içindir diyordum. Savaştan önce birkaç kere hiç olmazsa bir tarafta kabul edilmemiş olan ittifak politikasının gerekliliği hakkında şüpheler giderilmiyor gibi görünerek Alman muhafazakar çevreleri abartılı bir güvene karşı ihtiyatlı olma tavsiyesinde bulundular. Fakat bütün akla yatkın açıklamalar gibi bunlar da uçup gitti. Dünyanın zapt edilmesi yolunda yüründüğüne ve bunun sonuçlarının çok büyük olacağına, fedakarlığın ise hiç derecesinde kalacağına inanılmıştı.